უფრო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Dördüncü ildə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlaməti olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? O necə məşhurlaşdı? Dillə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Və Səsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllimə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İS proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanında açıqlanacaq. Radio dastan Şimal Türklərinin ilk beyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dedilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Belişim mələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 cildini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Aqpınar və hazırda Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflis'te Rusça tercimlik yapmış Mustafa Bey'dir. Vezifeden ayrılanda Vorontsov tarafından ona Asilzade payesi de verilmiştir. Anası da Kırım'daki Asilzadelere mensuptur. 20 Mart 1851'de Nevruz Bayramı'ndan bir gün önce Avcıköy'ünde doğar. Ailesinin içerisinde hususi dini, milli terbiye alar. Ondan sonra önce mescitteki askeri mektebe gönderilir. Orada 2 yıl kadar okuduktan sonra Voronezh şehrine geçir. Orada askeri lisede devam edilir ve sonra da Moskova askeri lisesine nakledilir. İsmail Bey 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ile birlikte Girit'teki bu Müslümanlara yardım etmek amacıyla askeri mektepten kaçır ve kayıkla Odessa'ya gelirler. Odessa'dan Türkiye'ye geçebilmeler çünkü pasaportları yoktur. Böylece yakalanırlar ve askeri mektepten de çıkardırırlar. Ondan sonra İsmail Bey zincirli medresede bir müddet Rusça ders vermek mecburiyetinde koyulur. Cezası böyle hesap edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır. Paris'e geçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o ildir. Gelip İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işlemek isteyir. Ama o imkan verilmir. Bahçesaray'a kaydır ve Bahçesaray'da belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliğine gelir ve böylece siyasi, içtimai faaliyetlerine başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yakşı çıkmır, litograf baskıdır. Daha sonra yakşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Ziya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'ın alegası da o yıllardan başlayır. Ondan sonra Tercüman Gazetesi'ni kurur elbette 1883. ilde ve ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil-Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Yani İsmail Bey o ilk çıkardığı zamanda Rusya Müslümanlarının, Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuştu. Qasparalı bunu fikirləşirdi ki, bütün Türk halkları dil və soy itibarilə birdirlər, əksəriyyəti Müslümandır. O halda bunlar da tək bir millət olmalıdır. Yəni Qasparalının bu bütün Türk halklarını Türk ümumi kimliyi altında toplama fikri onu ortaq ədəbi dilə götürdü.
Gaspral'ın ideyası yani ortak edebi dil Azerbaycan'da hiç daha mı tarafından kabul olunmurdu. Ama bir tövlükte bu Rusya Türklerine, Rusya Müslümanlarına 1904'de meşgul eden en büyük ideyiydi ve demek olar ki Rusya Müslümanlarının 1905-6. Yılda geçirilen her 3 kurultayında ortak Türkçe meselesi müzakere olunmuştu. Ve bu da şüphesiz hemen kurultaya istikamet verenlerden biri kimi Gaspral'ın hizmetiydi, onun oynadığı rol idi. Ve öz dövrüne göre bu müteraggi bir ideyaydı. Çünkü imperyanın ayır parçala ve hükümsür siyaseti hem de dil vasıtasıyla hayata geçirilirdi. Ama eğer Rusya'daki bütün Türkleri vahit bir edebi dil etrafında birleştirme mümkün olsaydı onlar hakikaten de büyük kuvvet çevirebilirdiler ve tedricen de çevirirdiler. Mes bunun karşısını almak için Gaspral'ın dilde, fikirde, işte birlik şuarının hayata geçirilmesine Rusya resmileri tarafından her vasıtayla manevçilik törədilirdi.
Onlara bu gazeti izah eyledi. Ne için gazete çıkarmak istedi? Amalları nedir? Müslümanların marife ihtiyacı var. Bunların cehaletten kurtulması lazım. Hususen en çok üzerinde durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yakşı başa düşmürler. Hurafelerle karıştırıplar. Bu dini temizlemek, İslam'ı ilk esas özündeki temizliğe kaytarmak lazımdır. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gaspral'ın en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilme için de mollayı muallime çevirdi. Ve yazdığı hocayı Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zerdabi Kafkasya muhitinde kalmıştı. Gaspral'ı Kırım muhitinden işe çıkabildi. Ve dediğim gibi Zerdabi'ye Azerbaycan agniyaları, o zenginleri, tacirleri köme yetmediler. Yine Zerdabi'nin ikinci gazetesinin karşısında muhafazakar ulema, din adamları vardı.
İsmail Gaspralı tabii ki farklı mühitte yaşıyordu elbette. Onun da gazetine Rusya hakim daireleri üstün müebbet göstermediler. Ama doğrudan da daha ihtiyatlı münasibet nümayiş ettirerek o nezirle sualtı gayalara tokunmadan öz tercüman gemisini irayla parmağı bacarmıştı.
Beləliklə, Radio Dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparalının araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Qasparalının Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Gaspralı'nın Ruslara teklif ettiği federatif devlet kuruluşu ideyası nece karşılanıp?
Federatif mi? O fikir bence düz değil. Kim değilse o fikir.
Yok, bu ideye 1917. yılda Rusya Müslümanlarının kurultayında meydana çıktı. Gaspralı'nın dövründe böyle bir şey yokuydu hele. Federalistlerle unitaristler arasında böyle bir karşı durma olmuştu. Bazılar Rusya'nın unitar devlet gibi koruyup saklamak ve orada Müslümanlara, Türklere müeyyen medeni hukuklar almakın taraftarı kimi çıkış edirdiler. Bu cereyanın başında Asetin Müslümanı Ahmet Salikov dayanırdı. Ama Mehmet Emin, Resulzade, Topçubaşov, Zeki Beyledi, Toğan ve başkalarının temsil olunduğu başka bir deste Rusya'nın federal devlet şeklinde teşekkül tapması ideyasını müdafiye edildiler ve kurultayda da bu ideye galip geldi. Gaspral'ın vefatına kadar hala Rusya'nın devlet şeklinin değişme hakkında söhbet olabilmezdi. Çünkü imperya kifayet kadar kuvvetliydi. Yalnız imperyanın sükutundan sonra onun yeniden hansı şekilde kurulması meselesi gündeliğe gelmişti.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq olacaq.
Bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, marifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusya Müslümanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Hatta daha da ileri giderek bir taktika da geliştirmişti. Rus Doğu Anlaşması diye bizim tərcümə elədiyimiz Rusça yazdığı 1894-cü ildə Rusça yazdığı əsərdə də bu fikrini vardı. Deyirdi ki Rusiyanın doğuda sarı ırk adlı düşmanı vardır. O sarı ırkla bu Gaspralı Moğolları, Çinlileri, Japonları nəzərdə tuturdu. O günkü dünyadaki etnografik baxış da buydu. Dünyadaki ırkları rənglərinə böyle beyaz ırk, sarı ırk, qara ırk diye bölürdüler. Ve deyirdi Rusya'ya bu doğudaki sarı ırk hem Rusya'ya düşmandır hem Müslüman Türk alemine düşmandır Moğollar hususen. Batıda da Avrupa Rusya'nın düşmanıdır ve hiçbir zaman Rusya'yı kabul edemeyecek. Ve aynı şekilde Müslüman Türk halklarının da Avrupalılar düşmanıdırlar. Ben ana hatlarıyla bahsediyorum. Ona göre Rusya bu Müslüman Türk alemine
nedeniyle Avrupalı düşmanlara karşı, batıdaki, doğudaki sarı ırka karşı ittifak halinde olmalıdır. Ben burada da Avrasyacı teorilerden hareket ederek Gasparalı'nın bu fikirde çok ciddi olduğunu iddia edenler var. Ben o fikirde değilim. Gasparalı bilirdi ki Rusya Türk İslam alemine, hususen Osmanlılara çok büyük zararlar verir ve gün geçtikçe de Avrupa'daki şeydeki Balkan devletleri istiklallerine kavuşurlar. Rusya bunların Ortodoks aleminin arkasında durur. Rumların, hususen Bulgarların, Irkların. Onlara verdiği zararı azaltmak için bu işi söylüyordu. Samimi değildi. O bir taktikti.
Biz istedatlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz büyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların böyle işine yaramadığı halde Tatarların işine nece yarar? Rus dili mektep vasitesiyle değil, hayat şartlarının değişmesi, demir yollarının ve iqtisadi hayatın gelişmesi nisbetinde özlüğünden intişar eder. Müslümanlar arasında zərərli ünsür, onların aralarında yetişməyə başlayan və hər növ idealdan məhrum kosmopolit zübbələrdir. Bunlar nə İslam, nə də Rusiya üçün faydalı ola biləcəklərdir.
Ama Gasparalı zaten Ruslara da bazen böyle medenilikten dolayı, işte hatta Avrupa, mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatık. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarla münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak istiyordu. Onları ikna etmek istiyordu bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasibette ben demek istedim ki hemen dövrede doğrudan da İsmail Bey'in Rusya münasibette sergilediği mövqeye son derece mütereqqi sayılmalıdır. Tabii ki Rusya'nın ince Yavuz Bey hatırladığı kimi Rusya'nın esirlerden beri Türk düşmançılığını öz devlet ideologiyasına çevirdiğinin farkındaydı. Ama aynı zamanda o Rus idareçiliğinin müeyyen liberalizminden yararlanmağı da zaruri sayırdı ve gösterirdi ki biz Rusya Müslümanları təhsildə, elmdə, sənayedə, ticarətdə irəli getmək üçün kifayət qədər imkanlara malikiz. Sadəcə bunun qarşısını alan İslam dünyasında yayılan cəhalətdir və bu cəhalət aradan qaldırılarsa, biz rus dilini biləriksə, ruslara daha ünsiyyət qurub həm öz dərdlərimizi anladarıq, həm də rus idarəçiliyinin yaratdığı imkanlardan faydalana bilərik.
İsmail Bey'in hayatının son illerine qayıdaq deyirəm. Yavuz Bey, hayatın sonlarında tekrar Türkiye'ye geldi bile çıxır.
Bir neçə ay evvel.
Evet. Necə qarşılandı Türkiye'de İsmail Bey?
İsmail Bey'in Türkiye'ye çok gelip gelir ama bu onu ben Tercüman gazetini baştan sona kadar diyebilirim ki sayfa sayfa, satır satır okumuşam. Öyle zamanlar olur ki Türkiye'ye geldiğini söylemir. Halbuki Türk Devlet Arşivinde Gasparalı ile Tercüman gazetesiyle bağlı ben 40'a yakın senet aşikar eylemişim ve onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman gazetesinde de yazmır. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, ilminsk hekimi, Ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gasparalı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Bakın Tercüman gazetesinin kapatılmasını istiyordular. Hatta Gasparalı daha da güzel bir iş yapıp ilminsk öğlenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan Tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını tuttu Tercüman gazetesinde yayınladı. Orada biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gasparalı'yı doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklayırdı. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le, yani Osmanlı Şehzadesi ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu, artık burada demeyi olmaz bilmiyorum tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin, Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerini mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Gasparalı. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Gasparalı'nın.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzulayan İsmail Gasparalı.
Esas kimin... mesele odur.
Alemin İsmail Jurnal'da çap olunurdu. Evet. Tercümana elave kimi yani Kadın Dünyası Jurnalı. Evet. Jurnalın düz esas siması Şefika Hanım'ıydı, onun kızı, ama müdür müherrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi.
Müzik 19. əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Qasparalı təhsilli, mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük.
Rəngiz bir şeydir. Biraz da nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yani. O təfərrüatla burada danışılmaz. Kısaca mən sizə sözü söyleyeyim. İlk evliliğini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı. Ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Adam ileri müterek ziyalı bir adamıdı. Türk İslam terbiyesi almış. Evden başka bir şeyi bilmeyen. Kadınla geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel ona yakın Risale 3'er 5'er sayfalık yayınları gazetalarım. Akçürün ailesinin Kazan'da Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi. Aksür'ün ailesi. Yusuf Aksür'e de o aileden. O ailede Rızaettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım, Gaspıralı'nın bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Gaspıralı ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Gaspıralı Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Gaspıralı'ya kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra diyor, bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Gaspıralı'nın arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehri muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Gaspıralı'nın Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Gaspıralı'nın hal tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında, okucularla mektuplaşmalarda, onun postaya salınmasında birçok işinde Zöhre Hanım'ın Gaspıralı'ya çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Gaspıralı'nın idealindeki kadın tipinin Zöhre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Gaspıralı'nın en büyük tarafından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte Gaspıralı hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini Tercüman'ın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü cedid mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu Gaspıralı'nın kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler, ordu kadınlardan kurulmaktadır, her hak kadınlarındır, erkekler evlerinden dışarı çıkamazlar, yüzlerden namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Mirza Fethel Akhundov'un Mösyö Jordan'daki Hatemhan Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatemhan Ağa'nın meşhur Mösyö Jordan'ın söylediği sözleri hatırladım. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Abbas Fransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haberdar cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmiş. İşte ki tercüman da açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gaspıralı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir alamettar farklı da gelirme lazımdı ki İsmail Bey'in ailesinden de Azerbaycan 1918-20 yıllarda mevcut olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci hanımı büyüyüp. Yani Şefika Hanım 1903 yılda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceği başnaziri Nesip Bey, Yusuf Beyev'le aile kurmuştu. Bu aileden Kasparalı'nın iki nevesi dünyaya gelmişti. Yani Şefika Hanım da öz dövrünün son derece açık fikirli kadınlarından biriydi ve hatta 1917 yılda Rusya İmperiyası'nın sükutundan sonra o demeli Kırım'ın azatlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklerin azatlığı uğrunda mübarizenin ön sıralarında gelen siyasi kadınlardan biri olmuştu. 1919 yılda Bakı'ya gelenden sonra bu faaliyetini Bakı'da devam ettirmişti ve Türk dünyasında ilk uşak bahçelerini o zaman Bakı'da kurmuştu. Tabi bu da Kasparalı ideyalarının, Kasparalı'nın aile terbiyesinin, onun kadına münasebetinin başka bir yaşam sayesi, yayılma sayesi sayılabilir.
Vilay Bey, lütfen Frengistan mektuplarından da biraz danışın. O çaptadır diye sen.
Bir neçə dəfə artıq Əli Yavuz Bey bu məsələyə toxundu. Mən izə bilirəm ki, bu doğrudan da 19-cu əsrin sonlarında meydana gələn bu əsər həm Mirzə Fədəli Axundovun Kemal-i Dövlə məktubları, həm İbrahim Bey'in səyahətnaməsi, həm Sultan Məcid Qənizadənin məktubatı, Şeyda Bey əsərlərlə bir sırada epistolyar janrdan, yəni məktub janrının imkanlarından yararlanaraq müsəlman dünyasının problemlerini gündeliğe getirmek bakımından çok ciddi bir eserdi. Ben bu eserle Yavuz Bey'in tertip elediği 3 ciltlik Kasparalı eserlerinde tanış oldum ve onun bugün de öz aktuallığını, ehemmiyetini sağladığını düşünerek onun Azerbaycan Türkçesinden çevirmeye karar aldım. Bu tercüme de Azerbaycan Jurnalı'nda yayınlandı. Ben istedim onu ayrıca bir kitap şeklinde de çap elettirem. Çünkü bu eserde tokunulan metlebler, eğer bugün diye ki Azerbaycan için, çağdaş Türkiye için müeyyen kadar öz ehemmiyyatını tiripse, İslam dünyası için, Türk dünyası için bütövlükte burada önemli məqamlar çoxdur. Burada Kasparalı'nın bir çox ictimai siyasi meselelere münasibiyeti öz əksini tapır. Burada təkcə həm qadına münasibiyet var, həm cəmiyyətli gedən proseslere münasibiyet var, həm şərq-qərb karşılaştırılması var, həm İslam mədəniyyətinin böyüklüyün və əzəmətin göstərən məqamlar var. Xüsusilə bu əsərin İspanya ilə bağlı səhifələrində Kordoba xilafətinin gördüyü böyük işler göz önünə gətirilir. Və mən bir müddət əvvəl həqiqətən də Kordobada və Granada'da olarkən ərəblərin orada necə böyük bir mədəniyyət yaratdıqlarının şahidi oldum. Və İsmail bəy bu barədə təxminən 130 il bundan əvvəl danışırdı. Və müsəlmanları bu yolla ruh düşkünlüyünə qapılmamağa, böyük ənənələrə söykəndiklərini onlara xatırladırdı. Və necə deyirlər, bir dəfə su gələn arxa bir daha gələr düşüncəsi ilə onlara bu qədim mədəniyyətdən yararlanıb yenidən mədəni dünyanın tam hüquqlu üzvü olmaq fikrini aşılamağa çalışırdı. Bu cəhətdən o əsər indi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni burada dəfələrlə bu söhbət müddətində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi İsmail bəy müsəlmanlığı elmin yolunda, maarifin yolunda, tərəqqinin yolunda əngəl saymırdı. Və bu fikir Azərbaycan maarifçilərində də geniş yayılmışdı. Xüsusən 19-cu əsrin sonlarında Qafqazda rus dilində çap olunan Novaya Bazreniya qəzetində İslamın qızıl dövrü haqqında geniş müzakirə açılmışdı və Azərbaycanın bir sıra görkəmli xadimləri bu müzakirələrə qoşularaq İslamın nəyə qadir olduğunu, tarixin müəyyən mərhələsində Qərbin bir sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faktlarla ortaya qoydular. Və eyni məqamlara biz İsmail bəyin bu kitabında da rast gəlirik. Biz yəni müsəlman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik və necə deyirlər, özdən billahi və öz dinimizdən daşınmaq fikrində deyilik. Ona görə bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyac var. Bu cəhətdən İsmail bəyin bütün yaradıcılığı, eləcə də Frengistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Söhbətimiz demək olar ki bitir. Əgər əlavəniz varsa buyurun.
Sevdə xanım, mən bir şeyi əlavə etmək istərdim.
Buyurun.
Kasparalı'nın bütün külliyatını mən nəşrə hazırlamışam. Yəni o tərcüman qəzetində çıxan bütün yazılarını, roman hekayələri çap olundu, amma günlük yazılarının tamamı, hatta imzasız yazılarını da aşkar edib onları çap edəcəyəm. Onu söyləyim ki bunlar 10 cilt qədər olar. Hər bir cilt 450-500 səhifə olmaq üzərə 10 cilt qədər olacaq. Yəni İsmail Kasparalı'nın bu külliyatı ortaya çıxmadan onun fikir hayatının inceliklerini tahlil etmek bence doğru değil. Çünkü o bu yazılarında kendi fikir hayatındaki prosesleri de gösterir. Onları bir dikkate almak lazım. Ayrı bir şeyle Azerbaycan'la bağlı söylemek isteyeceğim. Tercüman gazetesinde Azerbaycan fikir ve edebiyat hayatı üzerine ben bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı talebeme hususi bir kitapça şeklinde henüz çap olunmuyor. Orada Azerbaycan'dan tercüman gazetesinin ne kadar alakasının olduğunu yani hayretler içinde izleyebilirsiniz. Hususen
yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi-i Temaddünü İslamiyen-i Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenileşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük etti dedikle orada hususen mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun sohbetidir. Hatta bunların içerisinde Ahund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman Gazetesi'nde haddinden artık materyaller onların dikkatli bir şekilde işlenmesi, tetkik olunması lazım. Ama Tercüman Gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden hardasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmeyiz. Ben nice illerde uğraşıram ve en mükemmel koleksiyonu oluşturmuşam, teşekkür etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olunduğundan sonra Tercüman Gazetesi'nin tamamını internette okucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkat edeceğim.
Çok güzel bir iş oldu.
Teşekkür ederim.
Bilayet Bey'le biz de böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de herkese teşekkür ederim.
Ben de sadece bir şey alabilmek isterim ki 1914 yılın sentyabrında İsmail Bey Gasparalı Hakk'ın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangı sedaları Bakı'dan eşitilmişti. Onun üç merasimi kayıt olan gün Elmerdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetesinde büyük megalesi çap olunmuştu ve o megalede bir yürek yangısıyla deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i ebez eleyecek hiçbir insanımız yoktu.
Kaspirinski öldü. Amansız tali Gaddar Ali de ışık saçan Şam'ı söndürdü. Bununla da Müslümanları derin elem ve güçseye gerg etti. Müslümanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələn və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kaspirinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Elmerdan Bey Topçubaşı, Kaspi Gazeti, 1914 il.
Bence Azerbaycan'da İsmail Bey'in demeli ürekten sevdiği, Türk dünyasının kabahsı listesi saydığı, hatta kohumlaştığı Azerbaycan'da düşünürüm ki İsmail Bey'e verilen büyük bir kıymet idi.
30 senelik mucize ve nasihatlerine, rehberliğine, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın ve dostun vefatından sonra ondan bahsetmek, kendisi ebediyen gayib olarak gittiğinden yalnız eserlerini tahattür eylemek ne kadar elim ve feci bir vaziyettir. İsmail Bey Türklüğe ait faaliyeti için şu düsturu ittihaz etmişti. Fikir, lisan ve his birliği. Təbiri axırla İsmail Bey'in təqib etdiyi qaya Türklere kendilerini tanıttıraraq, şuuri milliyyelerini inkişaf ettirerek onlara bir olduqlarını təlqin etmekten ibaret idi. Fikir, lisan, his birliğini duymuş olan bir qövm zaten şuuri milliyyeti ve vəhdət mənəviyyəsini duymuş demektir. Əhməd Bey Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914 il.
Və Yavuz Bey'in bu dediği xəbər məni çox sevindirdi ki, biz yaxın gələcəkdə İsmail Qasparalının külliyatı ilə tanış olmaq imkanı əldə edəcəyik və həqiqətən də həmin külliyatın vasitəsilə təkcə İsmail Bey'in deyil, təkcə Kırım Türklərinin deyil, bütün Rusiya Türklərinin və böyük Türk dünyasının fikir həyatını izləmə imkanı qazanacaq.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail bəyi bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar, Macaristandan Vilayət Quliyev, mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov və bütün sevənləri, biz də içində Sevda İsmaillı və Zeydan Məmmədli.
Laparagobs Radio Tavisuklebi. Kön moisminet gadatsema, romelis momavzades kön makollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhma. რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.